Ayrım 22, sayfa 245. Coşkusundan o gece uyuyamadı Halil. İnanılmayacak düşler kurdu sabaha dek. O aşağıdaki asar kayanın dibindeki düzlüğü hopur edecek, o koca belki bin yıllık çınarları, sedir ağaçlarını, çamları sökecek, yerlerine buğday ekecekti. Ve o verimli milli toprakta bir ekin yetişecekti, kaplan sökemez. Sonra bir ev yaptıracaktı ki köydeki pınarın sağ yanına, ulu çınarın altına, Adana'daki ağanın evi gibi her bir yanı sırçadan. Bir köten alacak, çift sürerken kötene bir çift öküz yerine bir çift at koşacaktı. Güçlü, katana. İpekçi Adana'daki çiftlik ağalarının karıları gibi elini ılıktan soğuğa sokmayacaktı. Anasına yakası kürklü manto alacaktı. Adana'daki ağaların analarına giydirdiklerinden. Asarkaya'nın dibindeki düzlük genişti. Belki orasını 3 yılda hopur edebilirdi, yanına daha 5 kişi alınca. Dağların adamı, hele oralarda çok ucuz çalışırlardı. Belki koyağın günden yüzüne portakal da dikerdi. Koyağın günden yüzü çok güneş alır, hiç de rüzgar tutmazdı. Belki traktör de alırdı. Kim bilir, bu makineler o zamana kadar hem çoğalır hem de ucuzlardı. Halil bu birkaç yıl içinde bu Çukurova'da çok şeyler görmüş, birçok şeyler öğrenmişti. Ver yansın ediyordu düşlere, kendini kapıp koy vermişti dolu dizgin. Neredeyse tüm Çukurova'yı, taşı toprağı, otu çiçeği, kamyonları, otomobilleri, fabrikalarıyla olduğu gibi köyüne taşıyacaktı. Çok kurnaz olmalıyım diye düşünüyordu. Her şeyi kılı kırk yararcasına ölçüp biçmeli, ona göre davranmalıyım. Düşünmeden bir tek adım bile atmamalıyım ki isteklerime ereyim. Sabahleyin erkenden Dursun'la araba gittiler. Arap onları görür görmez, "Bomu o Halil," dedi. "Aa, bana onun sözünü etti, o zengin bir adammış," dedi. Sertçe onun yüzüne baktı. "Ben zengin mengin tanımam, bana çalışacak adam gerek." Halil utangaç gözlerini yere dikti. "Çalışırız efendi ağa," dedi. "Sen nasıl çalışırsın bu haliyle? Sen iğne ipliğe dönmüşsün oğul." "Çalışırız," dedi Halil. "Beni çok sıtma tuttu da." "Burada herkesi sıtma tutar. Hele o dağlıların kökünü kurutur sıtma," diye gürledi Arap. "Sen burada çok çorba içecek, çok ekmek yiyeceksin. Ekmek beleş burada." "Olur," dedi Halil başını yerden kaldırmadan titreyen bir sesle. "Haydi başla yemeğe." Tüten, kızarmış yağla, ekşi sarımsak kokan tarhana çorbası kazanla geldi. Bakır kovalara doldurdular, kaşıklar işlemeye başladı. Arap Halil'in kulağına eğildi. "Zengin kardeş," dedi, "iştahlısın sen, bu işi başaracaksın. Dayan çorbaya. Bu tarhana çorbası kadim Türkmen işidir ki kan yapar. Kökçülük hiçbir işe benzemez. Büyük hüner, azim güç ister." "Olur," dedi Halil. Daha gün doğmadan tarlaya vardılar. Kapkara, karaçalılık, buradan ta Anavarza'nın dibine kadar uzanıyordu. Kökçüler kazmalarını, tırpanlarını, oraklarını, tahralarını alıp hemen işe koyuldular. Arap birer kazma, orak, tahra, tırpan, kürek de Halil'e verdi. "Ya Allah, ya Bismillah, ya Kibriya, başla Halil," dedi. "Önce dua et, sonra da başla." Sonra Halil gülümsedi. "Ben birkaç gün çalışmayacağım, salt seyredeceğim efendi ağam," dedi yalvarırcasına Arap'ın yüzüne bakarak. "O senin bileceğin iş," dedi Arap şaşırarak. "Gündeliğini yazmam, bunu biliyorsun değil mi?"
"Yazma," dedi Halil, "biliyorum."
"Çalışmadığın sürece de yediğin yemeklerin parasını keserim gündeliğinden."
"Kes," dedi Halil. Dursun ona yaklaştı.
"Niye çalışmıyorsun Halil?"
"Birkaç gün böyle gelip gideceğim."
"Ben çalışıyorum."
"Sen çalış," dedi Halil.
Kökçüler çalışmaya koyuldular. Önce karaçalıları biçiyorlar. 5, 6, 7, 10, 15 kök, sonra toprağı kazarak oradaki kökleri ayıklıyorlardı. Halil saydı, burada tam 27 adam çalışıyordu. Aşağı yukarı hepsi bir sıraya dizilmişler, ağır ağır ilerliyorlardı. Biçtikleri bütün çalıların köklerini bir iyice ayıkladıktan sonradır ki, arkada topraktan çıkardıkları kökleri dağ gibi yığılmış kök öbeğine, kestikleri karaçalıları da ondan daha yüksek, daha geniş yığılmış karaçalı öbeğine götürüyorlardı. Öbekler gün geçtikçe büyüyecekti. Halil adam adam dolaşıp çalışanların ellerine, kazmalarına, oraklarına, bütün bunları nasıl kullandıklarına hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan bakıyordu. Kendisini çalışan her kişinin yerine koyuyor, onlarla terliyor, onlarla soluklanıyor, onlarla kökü uzayıp toprağın ta derinliğine ulaşmış bir karaçalı kümesine öfkeleniyordu. Halil her sabah gün burnuna kökçülerle birlikte karaçalılığa geldi. Her kökçünün başında durup uzun uzun onun çalışmalarını seyretti, çabasına katıldı.
Her akşam çalışanlarla birlikte köye döndüğünde o da kök sökenler kadar belki de onlardan daha çok yorulmuş oluyor. Akşam yemeğini yer yemez oraya samanların üstüne devriliyor, başını bir ot yığınına korkomaz da uyuyordu. 27 kişiden her birisinin kök sökme biçimini, her birisinin işini nasıl geliştirdiğini bir iyice öğrenmişti. Bir hafta sonra gün burnuna Karaçalılığa geldiklerinde işe ilk başlayan Halil oldu. Çok ağır çalışıyordu. İlk gün ancak 5 tane çalı kökü sökebildi. Bu Arap'ın gözünden kaçmadı ya, Halil'e de bir şey söylemedi. Halil'in ikinci gün söktüğü çalı sayısı 7'ye çıktı. 10 gün üst üste her gün 7 çalı söktü. Arap sabrediyor, ona bir şey söylemiyordu. 15 gün sonra kök sayısı 11'e çıkmıştı. Bir ayın sonunda artık Halil Sivaslı Köse Şahin'den de daha çok kök söküyordu. Elleri, ayakları, tüm gövdesi, tırnakları, saçlarıyla işe girişmişti dişleriyle. Bütün kökçüler bu yeni gelen, sıtmadan iğne ipliğe dönmüş dağılının bu hızına şaşmışlardı. Halil çalıları o kadar hızlı kesiyor, topraktaki kökleri öylesine çabuk çıkarıyor, oradaki kökleri bir tepe gibi yığılmış çalı öbeklerine öylesine çabuk taşıyordu ki, öteki kökçüler ona hayranlıkla, kıskançlıkla bakıyorlardı. Köse Şahin onu şöyle bir tepeden tırnağa süzüyor. Ah gençlik diyordu. Bunu yaptıran, kanı böyle coşturan gençliktir. Halil ona gülümsüyordu. Köse Şahin ağır, güvenli, ustalıklı, toprakta hiç kök bırakmadan işini görüyordu. 27 kişi içinde en iyi çalışan oydu. Kocaman elleri, kocaman kafası, upuzun kolları vardı. Gözleri çukura kaçmış, püskül püskül kumral kaşlarının altında kalmıştı. Sesi çıngıraklı çıkıyordu konuştuğunda. Çok da az konuşuyor, hep düşünüyordu. Düşünürken ellerine bakıyordu boyuna. Elleri karaçalı kökleri gibi olmuştu. Kökçülerin hepsinin elleri de karaçalı köküne benzemişti ya, Köse Şahin'in elleri başkaydı. Kara, budak budak, boğum boğum, büklümleri nasır, kalın kırışıklıklar içinde. Az bir sürede Halil'in elleri de onun ellerine benzemeye başladı. Köse Şahin yürürken bir insan değil de ayağa kalkmış, canlanmış, bir balçık parçası gibi yarılmış dökülerek yürüyordu. Ah gençlik, biz de gençliğimizi işte böyle şu Halil oğlan gibi sersebil ettik elin tarlalarında. Elimize ne geçti ki? Halil'in eline ne geçecek ki? Ancak karnımızı doyurduk. O da Halil de ancak karnını doyuracak. Dilinin altında bir şeyler vardı. Halil'e söylemek istiyor, söyleyemiyor. Salt ah gençlik diyordu onu her gördüğü yerde. Halil o gün işe gitmedi. Kuşluğa doğru konağa, Memik Ağa'ya çıktı. Oo, gel bakalım Halil dedi Memik Ağa onu karşısında görür görmez. Gel otur hele şuradan. Ey zalim oğlu Halil. Halil şaşırdı. Onun zalim oğlu olduğunu nereden, kimden öğrenmişti bu adam? Onun zalim oğlu olduğunu köyden başka hiç kimse bilmezdi. O bu adını hiç kimseye, Dursun'a bile söylememişti. Zar bir bildiği yer var diye üstünde durmadı. Bir kahve diye bağırdı aşağıya, ardından da Memik Ağa. Buyur otur hele şuradan zalim oğlu Halil. Duydum ki sen 5 adam, 10 adam kadar çalışıyor. Dağı, taşı, yazıyı, yabanı hopur ediyormuşsun. Ağamızın sayesinde dedi Halil bir çocuk utangaçlığında gülümseyip önüne bakarak. Bugün neden işe gitmedin zalim oğlu? Benimle bir işin mi var? Var dedi Halil. Ben 4 kişinin çalıştığı kadar çalışıyorum. Ben de ötekiler kadar gündelik alıyorum. Bu hakka reva mı? Reva değil dedi Memik Ağa. Ne istiyorsun benden öyleyse? Ağa bilir dedi Halil oturduğu yerden ayağa kalkıp el kavuşturarak. Otur dedi Memik Ağa sevinmiş. Bir düşünmeliyiz bu senin işi. Ben çalışan hele senin gibi dağları yıkıp geçen bir kökçünün haksızlığa uğramasını istemem. Biliyorum istemezsin. Ben de bunun için bugün işe gitmedim. Seni deyip de geldim. Peki ne istiyorsun? Kabala dedi Halil. Bir kökçü ortalama kaç evlek kök söküyor o biliniyor. Arap Efendi Ağa biliyor hepsini. Köse Şahin de haksızlığa uğruyor. O da birkaç adam kadar kök söküyor her gün. Onun da bir tek gündelik alması ötekiler gibi haktan reva mı? Ben ondan belledim kökçülüğü. Onun elini seyrede seyrede. Haktan reva mı?
Reva değil dedi Memik Ağa.
Aşağıdan merdivenleri topuklarıyla tıkırdatarak her zamanki kız kahveyi getirdi. Halil ayağa kalkarak kızın uzattığı tepsiden fincanı aldı. Kahve tütüyordu. Ağa tabakasını uzattı. Buyur zalim oğlu dedi. Halil elini göğsüne götürerek içenleri severiz diye kızardı. Memik Ağa tabakasını önündeki kilimin üstüne koydu.
Öyle yapalım öyleyse dedi. Sana dönüm başına para vereyim. Kaç dönüm çıkarırsan bir yılda. Kurban bayramından bayramına ölçer biçeriz, sen de parasını alırsın.
Sağ ol ağam.
Köse Şahin'e söyle, o da dönüm başına çalışsın bundan sonra. Bundan sonra kim isterse dönüm başına çalışsın. Dönüm başına ne kadar para vereceğim onu Arap'la konuşurum. Konuşur, yarın sana ulaştırırım.
Sağ ol benim güzel insanlıklı ağam.
Sen de sağ ol zalim oğlu. Seninle daha çok işimiz olacak.
Her bir işin can baş üstüne benim insanlıklı ağam, Memik ağam.
Kalktı. Arkasını Memik ağaya dönüp yürümekten utandı. Arka arkaya yürüyerek merdivenin başına kadar varıncadır ki ancak sırtını ağasına dönüp öyle indi. O gün köyün içini dolaştı. Yalnız yalnız, iki eli yanlarına düşmüş, canı sıkıldı. Irmağın kıyısına gitti. Suda oynaşan, bir toplanıp sonra da birden darmadağın olan, sonra gene toplanıp bir araya gelen balık sürülerini seyretti. Oradan bostana indi, bostan bekçisiyle konuştu bir süre. Bekçi de bir dağlıydı. Çukurova'ya bu yıl gelmişti. Bir iki dakika Halil'le konuştuktan sonra yumulup bir türküye başladı. İnceden bir sesi vardı. Yumulmuş, gözlerini kapatmış, kendinden geçmiş türküsünü söylüyordu. Ağzı burnu yara içinde kalmıştı. Arada bir türküsünü kestikçe Halil'e dönüyor. Ben öleceğim Halil ağam diyordu. Bu sıtma, bu dert beni iflah etmez, öldürür.
Öldürmez diye kesinlikle konuşuyordu Halil, öldürmez.
Beni öldürür.
Öldürmez.
Ölmeden bir daha mor menekşeli, alaçamlı, soğuk pınarlı, yarpuz kokan dağlarımı görecek miyim? Alakarlı Düldül Dağı'nın ardına varabilecek miyim?
Varacaksın dedi Halil bağırırcasına. Onun buna inanmasını yürekten isteyerek varacaksın.
Sıla burnuma tütüyor.
Herkesin tüter.
Senin de. Halil güldü. Ben özlemekten ölürüm.
Delikanlı güldü.
Ben de ölüyorum işte. Her gece düşümde ben de Düldül Dağı'nın arkasına, bir kartalın sırtına binip gidiyorum. Köyün ortasındaki çınar ağacının altına, çınarın kökünden kaynayan yarpuzlu pınarın başına iniyorum. Pınar menekşe kokuyor. Menekşe kokulu sudan içiyorum. İçiyorum, içiyorum, bir de bakıyorum, şu yaralarım iyileşivermiş. Bir de bakıyorum, karnımın şişiğini vermiş. Bir de bakıyorum.
Sonra birden gözlerini kapatıp yeni bir türküye yöneldi. Buradan bostan çardağının altından bir yangın gibi parlayarak güneş akan ırmağın kıyısından başka yerlere çekildi gitti. Halil de usulcana kalktı, bostanı çıktı, kale boynuna vurdu. O yürüdükçe ayağının dibinde çekirgeler sıçraşıyorlardı. Kale boynundan Düldül Dağı kat kat olmuş, inceden çökmüş mavi bir dumanın altından, hayal meyal seçilen yatık dağların çok ötelerinde, üstlerinden gözüküyordu. Sivri doruğuna gün vurmuş apaydınlıktı, etekleri de dumana batmıştı. Halil oraya bir taşın üstüne oturdu, yanında yönünde çekirgeler sıçraşıyor, bin bir renkte, biçimde arılar çakarak oradan oraya vızıldaşıyorlardı. Kırlangıçlar sürüyle gelip gelip geçiyorlardı, onunla Düldül Dağı arasından. Halil biraz sonra dalmış gitmiş, ne arıların vızıltılarını, ne kaleden gelen keklik, ne karşı ovadan ırmağın yalısından, hayıtların arasından duyulan turaç ötüşlerini, ne de karşı kayalıklardan kopan yankıları duyuyor, ne de önünden fırt fırt geçen kırlangıçları görüyordu. Gözlerinde salt kat kat uçuk sıra dağların ardından alakarlı yükselen Düldül Dağı. Düldül Dağı günün her anında, bulutta, yağmurda, az ışıkta, çok ışıkta, garbi yelinde, deli poyrazda değişirdi. Rengi değişirdi. Yüksekliği, genişliği, koyaklarına vurmuş gölgeler değişirdi. Ama her zaman nazlı, güzel, bazı son mavi, bazı uçuk, boz, bazı bakır renginde tüten, bazı bir ince bulutmuşçasına sallanan, yok olurcasına göğün içine oturmuş, bazı göğü dağları oymuş, karanlık, bazı göz kamaştıran bir ışıkla durmadan yıkanan, pırıl pırıl bazı gün ışığının tan yerlerinin bin bir rengiyle savrulan, bazı bir yıldız gibi çakan, kendi yöresine, dünyaya, önündeki kat kat uçuk mavi dağların üstüne ışıklarını döşeyerek dönen, bazı yemyeşil, bazı menekşe kokusunda, yelinde görünür, seher yerleriyle oradan buraya eserdi. Gözlerini dağdan hiç ayırmadan içinden bir türkü tutturdu ve türkü gün batıp da Düldül Dağı gözükmez oluncaya kadar sürdü. Ayağa kalktığında içi yunmuş arınmıştı. İnsanı uçuran bir sevinçte, mutluluktaydı.
Bundan sonra Halil'in artık gecesi gündüzü yoktu. Daha sabaha hayli bir süre varken, çoğu kez de gece yarıları yatağından fırlıyor, akşamdan hazırladığı bir fesli suyla azığını alıyor, koşarak Karaçalılığın yolunu tutuyor, tarlaya varır varmaz köklere bir deve gücü hırsıyla saldırıyordu. Gün geçtikçe de gücü yerine geliyordu. O ilk geldiği günlerdeki marazlı Halil oğlan gitmiş, onun yerine bambaşka, köklerle toprakla dehşet bir dövüşe girmiş bir dev gelmişti. Kimseyle konuşmuyor, bir eğlentiye, bir söze, iyiliğe, kötülüğe katılmıyor, bir şey konuştuğu zaman da yalnız çalı, kök, toprak, Düldül Dağı'nın öte yüzü diyordu. Gündüzlerle yetinememiş, ay ışığında geceleri de çalılarla cebelleşiyordu. Üstü başı paramparça olmuş, ayağındaki ediklerin konçları dilim dilim sarkıyor, bintanından etleri gözüküyordu. O hiçbir şeyin farkında olmadan çalışıyordu. Kollarını, bacaklarını, yüzünü, alnını, kulaklarını, çalı dikenleri dalamış, bütün bedeni yara bere içinde çakır çukur olmuştu. Burun kanatlarının bir yarısını, sol kulağının memesinin bir parçasını, sağ kaşını, karaçalı dikenleri almış götürmüştü. Köse Şahin'i de kendine uydurmuştu. İkisi birlikte çalılara, dikenlere, köklere, toprakta açtıkları çukurlara karışmış gitmişlerdi. Onları alacakaranlıkta bir gören olsa ürker, korkusundan ödü kopardı. Kökçüler, öteki köylüler bu iki adama şaşmış kalmışlardı. Ama kızmıyor, öfkelenmiyorlardı onlara. Onlar için kötü de söylemiyor, dedikodu da yapmıyorlardı. Salt, herhal başlarında büyük dertleri var fıkaraların diyorlardı. Yoksa insan para kazanmak için böylesine kendisini insanlıktan çıkarır, böylesine öldürür mü? Ve Halil Köse Şahin'le bir soluk almalı konuştuklarında sevinçten taşarak, bu kurban bayramında diyordu, isteyeceğim paraları Memik Ağa'dan. Önce bir at alacağım aşağıdan, mercimekten, güzel bir at. Bir Türkmen eyeri, bir de sırmalı işlemeli dizgin, bir de Alaman filintası takacağım omuzuma. Ver elini Düldül Dağı diyeceğim. Orayı Asarkaya'nın dibindeki düzlüğü hopur edip bir tarla çıkaracağım ki, tarla derim sana. Ekeceğim o tarlayı. O mil toprak her zaman 1'e 40, 1'e 50 verir. Oranın toprağını seller de alıp götürmez. Bir konak yaptıracağım pınarın başına, ulu çınarların ardına. Çevireceğim orayı parmaklıkla, gül gülistan edeceğim içini bahçenin. Ta Adana'dan çiçekler, ağaçlar getirip dikeceğim. İstersen sen de gelirsin bizim köye, çoluğunu çocuğunu alıp. Ben de gelirim diyordu Köse Şahin. Hele köydeki işlerimi bir haline yoluna koyayım. Hele şu parayı bir tamamlayayım. Halil Kurban Bayramı'nı iple çekiyordu. Daha aylar vardı Kurban Bayramı'na. Daha şimdiden neredeyse ağaya bir çiftliklik yer kazandırmışlardı Köse Şahin'le. Halil'in geceleri Karaçalılarla birlikte düşüne giriyordu İpekçe. Nenesi her zaman elinde kirmeniyle, anası. Kahverengi Karaçalılarda yuvarlak, yassı, içi çekirdekli sarı meyveler oluşuyordu. Tadı bir hoş, buruk, ekşimsi. Ve uçsuz bucaksız çalılığa, baştan sona esen yerlerle sallanan apak örümcek ağları geriliyordu. Düşen sinekler, böcekler, küçük arılarla ağırlaşmış. Halil çok üzülüyordu bu büyük birer çarşaf kadar ağları bozarken. Örümcekler bu özene bezene ördükleri en güzel yapıtlarının bir köşesine çekilmiş, hüzünlü gözlerle bakıyorlardı bu en güzel yapıtlarının bozuluşuna. Çalılarda çok kuş yuvası, çok arı peteği vardı. Halil kuş yuvaları olan çalılara, eğer içlerinde yumurta civciv varsa dokunmuyordu kışa kadar. Geniş tarlaların ortasında benek benek serpilmiş duruyordu yuvalı çalılar. Ve kuşlar ovada tek başlarına kalmış bu çalıların üstlerinde dönüyorlardı. Arı petekleri neyse Halil bin zorlukla, arıların iğneleriyle yüzü gözü şişe şişe, karşı derenin kıyısındaki böğürtlenliğe taşıyor, her birisini bir güzelce bir çalının içine oturtuyordu. Bu yüzden olacak böğürtlenliğin yanından bile arıdan geçilmiyordu. Buranın arıları çok öfkeli oluyor, yaklaşanı sokuyorlardı. Ama Halil her zaman elinde bir, birkaç, her birisi bir tepsi büyüklüğündeki petekle, üstünde bir arı bulutuyla bu böğürtlenliğe geliyordu. Halil, Halil, nerede kaldın Halil? Kaç yıl oldu sen gideli? Karşı alışlı koyak yankılanıyordu. Turaç sesleri geliyordu ovadan, ovanın sapsarı akan gün ışığından. Eli yüzü güneşten yanmış, çalı yırtmış adamlar alıyordu yöresini. Halil, Halil! Kale boynuna çıkıp tan yerleri daha ışımadan kimi gün oradan Düldül Dağı'nı seyrediyordu. Işıklı bir duman içinden dağ usul usul sıyrılıp çıkıyor, o anda da doruğunun ucuna gün vuruyor, dağın doruğu bir an için bir yanan altın pırıltısına kesiyor, o pırıltı az sonra da kayan bir yıldız gibi yunmuş arınmış göğün ucundan yalbırdayarak akıp gidiyordu. İşte bu sıralar Halil'in içini çılgın bir sevinç dolduruyor, onu alıp Karaçalılığa götürüyordu. Halil, Halil, nerede kaldın Halil? Böyle miydi ahdi amanımız Halil? Ve Halil saldırıyordu çalılara, toprağa, köklere başını kaldırmadan, arkasına bakmadan, yanına köse şahini takmış, onu rüzgarına almış, büyülemiş, her istediğini yaptırarak. Sanki köse şahin onunla bir beden olmuştu. Artık her devinimleri birbirine tıpkı tıpkısına uyuyordu. Yüzleri bile artık birbirine benzemişti. Kösenin de kulağına artık arada bir, ''Şahan, Sahan, nerede kaldın Sahan?'' sözleri geliyordu çok uzaklardan. Orta Anadolu'dan, Kazova'dan, oradan öte uçun gidin turnalar. Derken Kurban Bayramı geldi. İlk olarak Halil'le Şahin işi bırakıp insan içine çıktılar. Camiye gidip kalabalıkla birlikte bayram namazı kıldılar. Camideki herkes bu üstü başı hilim ilim, elleri yüzleri yara bere izi içinde parça parça olmuş adamlara şaşkınlıkla bakıp homurdandılar. Halil'le Şahin namazdan sonra doğru Memik Ağa'ya gidip, ''Aha, bayramın kutlu olsun.'' dediler. ''Sağ olasınız.'' Elini öptüler. Ağa onlara kahve söyledi, höpürdeterek içtiler. ''Çok çalıştınız.'' diye ağa onları kutladı. ''10 adam kadar iş gördünüz. Arap'la oturduk, paranızı bir iyice hesap ettik. Baktık ki siz zengin olmuşsunuz. Buyurun alın paranızı.'' Halil'e döndü. ''Sen bendeki eski emanet paranı da istiyor musun?'' Halil bir an düşündü. ''O şimdilik kalsın.'' dedi. ''Onu birkaç gün sonra memlekete giderken isterim.'' Memik Ağa sevindi. Bu demekti ki Halil bu yıl memlekete gidemeyecek, aldığı parayı birkaç gün sonra geri getirecek, sonra da gidip daha bir hırsla kök sökmeye başlayacaktı. Halil'le Köse Şahin paralarını aldıktan sonra yürüyerek kasabaya gittiler. Orada bir handa geceleyip Kürt İbrahim'de sumaklı kebap yiyip şalgam suyu içtiler. Sabah, öğle, akşam. Sonra köye dönüp bir gün tan yerleri ışımadan gün kavuşana kadar kale boynuna, kekiklerin üstüne oturup dünyanın öteki ucundaki Düldül Dağı'na baktılar. Hiç konuşmadılar. Yalnız bir kerecik, o da karanlık basıp orada uzaktaki dağa yetip giderken Ali, ''İşte bizim köy o dağın ardında.'' dedi. ''O pınar da, o çınar ağaçları da, anam da, nenem de, o da, o dağın ardında.'' Sonra bir günde akşama kadar köyün içini dolandılar. Bir günde alıçlı koyağa varıp bir ağacın altına oturup paralarını sayıp düşündüler, sayıp düşündüler. Akşam olurken Halil ayağa kalktı. Hemen onunla birlikte Köse Şahin de. ''Ne dersin, bu yılda gitmeyelim mi? Gelecek yıl gidersek daha çok paramız olmaz mı? Nenem sağdır değil mi? Anam daha genç. İpekçe de beni bekler değil mi?'' Köse Şahin susuyordu. Halil gene kendisi verdi kendi sorularının yanıtını. ''Bu yıl gitmesek gelecek yıl bu kadar paramız daha olur. Nenem ben gelirken sapasağlamdı. Anam turp gibiydi. Onlara bir şey olamaz. İpekçe de beni 1000 yıl gurbet elde kalsam da bekler. Gitmeyelim bu yıl, ne dersin?'' Gene Şahin'in sorusunu yanıtlamasına fırsat vermedi. Hemencecik, sanki azıcık sonra o yola düşüp de başını alıp kaçacakmışçasına, onun önüne geçmek, engel olmak istermişçesine, ''Bu yılda gitmeyelim Şahin kardeş. Gidince köye şöyle bir eli iyice dolu, bol bolamadı gidelim.'' dedi. Onun karşılığını beklemeden köyün yolunu tuttu, koşarcasına yürümeye başladı. Arkasından gelen Köse Şahin ona ulaşamıyor, arada bir ona ulaşabilmek için koşmak zorunda kalıyordu. Halil ancak ağanın konağına, merdivenin altına varıncadır ki durdu, Şahin'i bekledi. Şahin gelince de hiç durmadan merdivenlere yöneldi. Ağa sedirde oturuyordu. Ona gittiği hiçbir şey söylemeden, başı önde parayı uzattı, döndü merdivenleri koşarak indi dışarıya çıktı. Şahin de tıpkı onun gibi yaptı. ''Bu yıl daha çok kazanacağız.'' diye derin bir soluk alıp koyverdi Halil. ''Bu yıl daha çok.'' dedi Şahin. ''Hadi şimdi gidip bir iyice uyuyalım.'' ''Uyuyalım.'' dedi Şahin.